Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir ses kaydı çekiyorum bu şekilde. Baktım en son ne zaman kayıt yapmışım diye. 1,5 ay olmuş. Bana sorarsanız 1,5 sene gibi geçti şu 1,5 ay. O kadar çok şey yaşadım, o kadar yoğun değişimler, dönüşümler yaşadım ki... Fırtınadan çıkmış gibi hissediyorum. Çok bir çıkmışlığım da yok. Fırtına beni denizin ortasına bırakmış da şu an en azından fırtına geçmiş. Ben denizin ortasında, sular dinginleşmiş. Buradan nasıl acaba karaya geçebilirim diye bakınıyorum. Yani öyle bir öyle bir yerdeyim. Gülme geldi, kusura bakmayın. Gerçekten öyle, çünkü yani hani 1,5 aydır bir fırtınanın içindeydim. De sanki, hatta aslında 2 aydır, doğrusunu isterseniz 2 aydır bir fırtına içindeydim de. Şimdi sanki fırtına beni denizin ortasına attı. Ama en azından artık fırtına geçti. Sular duruldu. Ben de buradan nasıl yolumu bulsam diye bakınıyorum. Ben hem hayat bir sürü şey getirdi, bir sürü deneyim. Bir sürü iniş, bir sürü çıkış. Daha fazla iniş. Daha fazla iniş getirdi. Çıkışlar galiba daha çok kendi içimde oldu. Bu kadar size gülüyorum. Daha çok ağlayarak geçti şu 1,5 ay. Ama olsun, dediğim gibi çıkışlar içeride. Nasıl çıkışlar, onu da söyleyeyim. Ben... Neredeyse son 2,5 aydır, toplam 3 ay olacak, şamanlık eğitiminin ikinci seviyesindeyim. Birinci seviyesini geçen sene tamamlamıştım. Bu sene ikinci seviyesi. Hem ödevler var, hem dersler var ve o kadar derinden uyanışlar, farkındalıklar, dönüşümler ve şifalar yaşıyorum ki... İdrakımın dışında hücresel seviyede değişimler, dönüşümler yaşıyorum. Kolay olmuyor. En son hocama attığım e-mailde şöyle dedim. Zamanında sanki kemiklerim kırılmış ve yanlış kaynamışlar. Ve şimdi onların hizalı olabilmesi için tekrardan kırılıyorlar ki doğru hizalamaya getirilsinler, ki o şekilde uzuvlarımızı potansiyelinin tamamıyla kullanabilelim. Ama tabii bu süreç, o hizaya getirmek için tekrar kırmak ve oradan asıl düzgün hizaya getirmek acılı, sancılı ve ağır oluyor. Bu şamanlık eğitimim bana belki de içeriden bildiğim ama idrakımda daha tam olmamış birçok şeyi gösterdi. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Yine paylaşmak istediğim çok şey var. Bakalım bu ses kaydı ne kadar uzunlukta olacak. Ben, birçoğunuz biliyor zaten artık. İşte psikoloji okudum. Sonra yoga eğitmenliği aldım. Yoga eğitmenliği yapmaya başladım. Orada... Bedenle çalıştıkça, şimdi görüyorum tabii bunu, travmaların hepsi aslında bedende. Travma biz zannediyoruz ki yaşadığımız olayda. Halbuki olay geçiyor ama olayın etkisi bizde kalıyor. Çünkü asıl travma bedende. Bedende yaşıyor. Bedende kalıyor. Ve yoga yapmaya başlayınca meğer farkında olmadan... Travmalarımla çalışmaya başlamışım. Bu çoğumuz için geçerli diye düşünüyorum. Eğer farkındalıkla yoga yapıyorsak. Adı yoga olan her şey inanın aynı etkide olmuyor. Bunu da yıllar gösterdi bana. Yoga pratiği yapan pozların kendisinden daha çok pozlara getirdiğimiz ve nefese ve ana getirdiğimiz farkındalık. O farkındalığı getirdiğimiz yerde pratik bir yoga pratiği oluyor. Yoksa aksi takdirde sadece pozları yapmak, farkındalığın olmadığı yerde sadece bedeni harekete geçirmek bir yoga pratiği değil. O hareket yine bedene kesinlikle iyi gelir. Ama farkındalığın olmadığı yerde başka bir şeyden bahsediyoruz. Farkındalığın olduğu yerde ise yoganın bizi açmaya çalıştığı kapılar açılmaya başlıyor. O derinleşme, o kendine uyanış. Ve ben de yoga pratiği yapmaya başladığımda bu farkındalıklarla yaptıkça birçok şey ortaya çıktı. Kendimle ilgili birçok şeyi fark etmeye başladım. Ama bunlarla nasıl baş edeceğimi bilemiyordum. Bunları nasıl anlamlandıracağım? Nasıl şifalandıracağım? Buradan nereye gideceğim? Eskiden eski zamanlarda yoga öğretilirken sadece fiziksel bir pratik değilmiş. Hoca ile birlikte her gün çalışıyorsun. Sadece nefes de değil, meditasyon, mantralar yapıyorsun. Haftada bir iki soru cevap şeklinde toplantılar yapılıyor. Sorular orada soruluyor, cevaplar alınıyor. Kendi içine bakma, sadyana yapılıyor. Ben zaten 10 yaşından beri günlük yazan bir insan olarak o kendi içine bakma kısmını yapıyordum ama soru cevap yapabileceğim bir hocam yoktu öyle yakından çalışabileceğim düzenli birebir. Ve ben kendime yardım etmek amacıyla koçluk eğitimi almıştım. 3 sene. İlk senesi zaten tamamen kendinizi anlamaya odaklı oluyor. İkinci senesi koçluk yapmayı öğretmeye başlıyor. İlk sene aynen birçok şey yüzeye çıktı. Birçok şey gördüm ve idrak. İnanılmaz büyük idrak kazandım. Kendimle ilgili, varoluşumla ilgili, ilişkilerle ilgili, iletişimle ilgili çok büyük idraklar. Bilinçaltında birçok şeyin bilince çıktığını gözlemledim. Hem yoga pratiğimle birlikte bedenle çalıştığım için travmalar ortaya çıkıyordu. O travmaları nasıl yorumlayacağım, neyin ne anlama geldiği, neyin nereden kaynaklandığını görmem ve bunu nasıl yöneteceğimi anlamaya çalışmam. Tabii seneler içinde yaşadığım başka şeyler oldu. Reiki eğitimi de aldım kendimi şifalandırmak adına. Şöyle bir şey gözlemledim kendimde. Birçok şeyi idraka getirmiştim. Birçok şeyin artık farkındaydım. Ama hala aynı şeyleri yaparken buluyordum kendimi. Farklı yapmak istedikçe mücadele yaşıyor gibiydim. Bazen farkında bile olmadan aynı paternleri yapmaya devam ediyordum. Ve bir şey eksik dedim kendi kendime. Bir şey eksik. Yani bu kadar kendi üzerinde çalış, bu kadar idraka getir, bu kadar bilinçli ol, bu kadar günlük yaz, kendi üzerine eğil. Hala nasıl aynı yerden var oluyorsun, aynı paternleri yapıyorsun, aynı yerde buluyorsun kendini. Veya farklı bir şey yapmak istediğinde o farklı olanın senin için iyi olduğunu bilsen bile hala mücadele şeklinde yapıyorsun. Bir şey eksik. İşte burada fark ettim ki değişim ve dönüşüm farklı şeyler. Değiştirmeye çalışıyordum kendimi. Ama dönüşüm çok daha yavaş oluyordu. Bir şey eksik dememle şifa çalışmalarına ilgim artması bir oldu. İdraka geçirdikten sonra zihinden bir şeyi değiştirmeye çalışmak, adeta en temeldeki kodlanmayı aynı tutarak üstündeki davranışı değiştirmeye çalışmak oluyordu. Yani inancı, eski inançları hala barındırarak o inanca rağmen farklı davranmaya çalışıyordu. Yani çok temel inançlar derken ne diyelim mesela? Kendim olmaya izin verirsem beni kimse sevmez. Veya yalnız bırakılırım. İstenmem gibi bir inanç olduğunu düşünelim. Kendime söylüyorum ki bu doğru değil. Tabii ki kendin olabilirsin Seda. Şimdi ama temeldeki inanç öyle bu doğru değil diyerek değişmiyor. Bunun gerçekçi olmadığını kendime inandırmış olabilirim. Yani kendime söylemiş olabilirim. En temelde buna inandıysam bütün içerideki işleyiş bu inançtan var oluyor. Algı, her şey. Ve kendi kendime diyebilirim ki bunun doğruluğuna inanmana gerek yok. Bu doğru değil. Buna sen inanmışsın ama bu doğru değil. O yüzden buradan hareket etme. Dedim. Demesi kolay. Buradan hareket etme diyorum kendime, ondan sonra kendin olsa da oluyorum ama mücadeleyle oluyorum. Yine de olsa da ve şunu söylemeye başlıyorum. Boş ver, sevmeseler de olsa da. Şimdi bunu söylediğim zaman o zaman inancımı değiştirmiş olmuyorum. Sevilebileceğime inanarak kendim olmuyorum. Sevilmesem de ben kendim olmayı seçiyorum diyorum. O zaman oradaki en temel inanç değişmiş olmuyor. Ben ona rağmen kendimi seçiyor oluyorum. Ona rağmen kendim gibi olmayı seçiyor oluyorum. Ama ona rağmen. Rağmen dediğimiz yerde bir direnç var demektir. İçeride sevilmeyeceğine inanan bir insanın ona rağmen kendini seçmesi ve kendi olmaya çalışması demektir. Bu da davranışsal seviyede oluyor. Davranış değişiyor. Adeta strateji değişiyor. Yani inanç aynı kalıyor. Fakat o inançtan belli bir şekilde yaşamak yerine davranış şeklini değiştirerek hayata karşı adeta stratejini değiştiriyorsun. İnanç değişmediyse sen hala aynı şeyi yaratmayacak mısın? İstediğin kadar kendin ol. Hala sevilmeyeceğine inanıyorsun. Bu hayatında bazı değişiklikleri getirir ama en temel yerleri değiştirmez. En yakın ilişkilerinde sen yine sevilmediğini düşünür, hissedebilirsin. Veya o sevgiyi alamayacağın ilişkilerde kendini bulabilirsin. Bu karşındaki insan seni sevmediğinden değil, belki daha kalbini açmaya hazır olmadığından, belki daha sevgi kapasitesi orada olmadığından, belki o daha kendisini sevemediğinden seni de sevemiyor. Ve gördüm ki bilinçli İdrakla dönüşüm olmuyor. Birçok şeyi bilince ve idraka taşımak neyi dönüştürmek ve değiştirmek istediğimizi anlamamızı sağlıyor. Nereye ışık tutmamız gerektiğini, nereye eğilmemiz gerektiğini gösteriyor. Nerede aslında gerçeklikten uzak, doğruluktan uzak inançlarımız oluşmuş ve bu inançlar bizi adeta sabote ediyor. Onu görmemizi sağlıyor. Peki bundan sonraki adım, işte bundan sonraki adım başka türlü geliyor. Zihnin olduğu yerde değil, limbik beyin kısmıyla dönüşüm oluyor. Nasıl yani? Hücresel anlamda. Ve işte ben kristal çanaklarla çalışmaya başladım. Bu kristal çanaklar kişinin enerji alanında ve bedende hücresel dönüşümü sağlıyor. Adeta yazılmış bir kodlamayı yeni baştan yazıyor, revize ediyor, yeniliyor. Şimdi öyle ki bu seansları yaparken hocamızın bize öğrettiği kişi geliyor, bir form dolduruyor, ne istediğini söylüyor. İşte anksiyetem var diyor veya bel ağrım, sırt ağrım var diyor veya depresif düşünceler içindeyim diyor. Enerjim düşük diyor. Neyse. Normalde böyle öğretiliyor. Sen de onun üzerinde o konuyla ilgili çalışma yapıyorsun. Yarım saat, bir saat kişiden kişiye, sorundan soruna değişebiliyor. Ondan sonra da o kişi kendine geliyor yavaş yavaş ve seans orada bitiyor. Ben bu seansları yapmaya başladığımda mesajlar almaya başladım seans sırasında. O enerji temizliği yaparken kişinin enerji alanından mesajlar gelmeye başladı. İlk başta bunun ne olduğunu anlayamadım. Hocamdan süpervizyon alıyordum. Kendisiyle konuştum. Dedi ki demek ki sen böyle mesajlar, bilgiler alıyorsun. Dedim evet, ben ne yapacağım bunları, paylaşmalı mıyım, paylaşmamalı mıyım? Seansın sonunda sor. Eğer ilgileniyorlarsa, bilmek istiyorlarsa paylaş onlarla dedi. Tamam dedim. Şimdi bunu böyle anlatıyorum. Çünkü şamanlık eğitimimde fark ettiğim bir yere bağlayacağım. Ve ben de bundan sonra seansa gelenlere işte formu doldurtuyorum. Formda da yazılan şeyleri biraz açıklar mısınız diyorum ve konuşmaya başladık. Çok organik bir şekilde gelişti. Gelen kişiyle niye buradasınız, derdiniz ne, ne istiyorsunuz derken baktım biz yarım saat konuşuyoruz. Anlamaya çalışıyorum. Orada niyet belirlemek için oradayız. Ve birçok insan bana geliyor, şu nedenden buradayım veya üç tane şey söylüyor. Halbuki o üç tane şey biraz önce anlattığım gibi bir inanca bağlı. O en temelde bir kodlama var, bir inanç, bir kendi kendine yaptığı bir anlaşma adeta. Ve ondan dolayı o onun çeşitli farklı alanlarda ve birbirinden çok alakasızmış gibi gözüküyor o kişiye. Çok farklı alanlarda tıkanıklıklar ve sorunlar yaşamasına neden oluyor. Kişi bana bunları anlatırken ayrı ayrı şeylermiş gibi anlatıyor. Hepsi birbirinden farklıymış gibi. Fakat dinlediğimde ben görüyorum ki hepsi kendiyle ilgili, hayatla ilgili belli bir inanca sahip. Belli bir yapılmış orada agreement var. Ve o orada olduğu zaman o kodlanma belli bir şekilde hayatı görüyor, yorumluyor ve oradan yaşamasına neden oluyor. Ben de o kişiye o zaman gördüğümü söylüyordum. Benim duyduğum şu, benim gördüğüm şu. Siz bunlar farklı diyorsunuz ama sanki hepsi buraya bağlanıyor. Ve çoğu zaman şaşırıyor gelenler. Ve bu şekilde biz niyet belirliyoruz. Yani öyle bana geldikleri şunu değiştir, bunu değiştir değil aslında. En temelde onun kökünü konuşuyoruz. Çünkü bana söyledikleri semptom. Yani mesela bir kişinin cildinde lekelenme varsa bu aslında cilt problemi değildir. Karaciğer problemidir. Şimdi cilt onun semptomunu gösterir. Onun kökü karaciğerdedir. Yeni Ayurveda kampı yaptım. Yoga ve Ayurveda kampı. O kampta bunlardan çok bahsettik. Yani semptomla kökü birbirinden ayırmak çok önemli. Çünkü semptom üzerinden giderseniz semptomu dönüştürmek çok bir şey değiştirmez. Kökü eğer çözmüyorsak, kökteki problemi. O kökteki problem başka bir yerden sana başka türlü semptomlarla konuşmaya çalışacaktır. Şifayı istediği için. O yüzden semptoma takılmamak önemli. Semptomun bize nereye işaret ettiğini görmek önemli. Çoğu kişi de semptomla geliyor. O semptomun kökünün ne olduğunu görüyoruz. En temeldeki inanç işte o kökü. Ve diyoruz ki okey, biz bunu arındırmak istiyoruz. Biz bunu yenilemek. Ve ondan sonra seansa başlıyoruz. Seans bir saat sürüyor. Seans sırasında ben o çanakları çaldıkça bilgiler geliyor. Mesajlar geliyor. Seansın sonunda oturuyorum. Kanallık yapıyorum. Bu da zaten son bir senede başladı. O zamanlar başlarda o yoktu. Seansın sonunda da soruyordum. Bilmek isterseniz bana gelen bilgiler bunlar diye paylaşıyordum. Son bir senedir de seansın sonunda bir de birkaç dakikalık bir kanallık yapıyorum o kişiye. Kanallıkta inanın ben kenara çekiliyorum. Ne geliyorsa ona dil oluyorum. Dil veriyorum. Kelimeleştiriyorum. Enerjiyi aktarıyorum. Ve ondan sonra seans sırasında çıkanları aktarıyorum. Şimdi ben senelerdir bunu yapıyorum. Ve neden böyle olduğunu bilmiyordum. Hocama söylediğimde de hocam demek ki sana böyle oluyor. Paylaş tabii dedi. Bunun niye böyle olduğunu söylemedi. Veya belki o böyle yaşamıyordu bile. Kim bilir. Süpervizyon olan başka kişiler de hiç böyle bir deneyimden bahsetmediler. Birkaç kişi beraber alıyorduk süpervizyon. O yüzden ben niye bunu yaşadım bilmiyordum ama duruma kendimi teslim ettim. Demek ki bunu böyle yaşıyorum dedim. Şamanlık eğitimimde şimdi şunu öğrendim ki birebir aslında seanslarda yaptığımız en temel şey, bir şamanın yaptığı en temel şey kişinin en derindeki o inancının, o agreement dediğimiz şeyin ne olduğunu bulmak. O inanç bile demiyorlar ona, agreement diyorlar. Bir şeyi sen öyle olduğunu kabul etmişsin. Orada bir anlaşma yapmışsın diyorlar. Bir sözleşme var diyorlar. İnançlar bile o sözleşmenin üstüne kuruluyor diyorlar. Mesela ben kendi özelimden size paylaşayım. Onun da nedenlerini de paylaşırım. Benim istek ve ihtiyaçlarım önemli değil. Ve öncelikli değil. Bu bir sözleşme. Onun üzerine şöyle bir inanç. Onun üzerine bir sürü inanç yapışmış zaten. Bunlardan bir tanesi. Başka birinin bir şeye ihtiyacı varsa, bir insan mağdur veya çaresiz gibi gözüküyorsa bana, o kişiyi iyi hissettirmek, o kişinin ihtiyaçlarını gidermek benim sorumluluğum. Şimdi ilk baştaki o sözleşme olmasa, benim istek ve ihtiyaçlarım önemli değil ve öncelikli değil sözleşmesi olmasa, diğer inanç onun üstüne inşa olamaz. Çünkü eğer ben kendi istek ve ihtiyaçlarımın önemli olduğunu düşünüyor olsam, o zaman bir başka kişi karşıma geldiğinde, ihtiyaç içerisinde olduğunda, ilk başta ben yine de kendi istek ve ihtiyaçlarımı değerlendirir, onun çerçevesini sunabildiğim kadarını sunmayı seçerim. Ama ve öbür insanın ihtiyaçlarının sorumluluğunun benim olduğunu düşünmem, yardım etme adına yaparım onu. Şimdi ben zaten kendi istek ve ihtiyaçlarımın önemsiz ve önceliksiz olduğunu inandığım yerden, o agreement sözleşmenin olduğu yerden, bir başkasının ihtiyaçlarını gidermek, benim sorumluluğum inancını almak ve kabul etmek çok kolay olmuş tabii. Neyse, aradaki farkı biraz böyle anlatıyorlar. Ve şamanlıkta da bu kişinin en derindeki bu agreement dediğimiz sözleşmeleri, anlaşmaları buluyoruz. Ve orayı şifalandırarak o anlaşmayı dönüştürüyor, revize ediyor ve kişinin en yüksek hayranı olan, en hayırlı olan, en hizalı olan yeni anlaşma sunuluyor. Geçen hafta işte veya evvelki hafta, birkaç hafta önce derste bunu öğrendim ve bir anda şimşekler çaktı bende. Aman Allah'ım dedim, ben senelerdir bunu yapıyormuşum kristal çanaklarla. Ve hocam demişti, ben şamanlık eğitimi almak istediğimi söylediğimde, zaten kristal sonik terapiyle yaptığın o seda demişti. Ama ben ne demek istediğini anlamamıştım çünkü bu detayları bilmiyordum. Ve senelerdir ben yaptığım şeyi neden yaptığımı bilmeden, ne amaca hizmet ettiğini tam bilmeden yapıyorum. Her gelen çok fayda sağlıyor. Ama ancak şimdi ne yaptığımı öğrendim. Ben meğersem senelerdir şamanlık yapıyormuşum. Farklı şekillerde, belki tüyle davulla değil ama kristal çanaklarla, enerjisel seviyede hücresel bilinci dönüştürecek şekilde kişilerin en derindeki anlaşmalarını, inançlarını dönüştürüyormuşum. Tabii şimdi şamanlıkta kendi üzerimde de bu şekilde çalışıyorum. Birebir kendi üzerimde bu şifalanmayı yapıyorum. O yüzden de çok yoğun geçiyor ve çok dönüştürücü oluyor. Başkalarında da hep oluyordu zaten. Kristal sonik terapiden sonra kendi kendine onu yapmayı bıraktım. Mesela birisi, bir sürü başka konu vardı ama bir tanesi hazımla ilgili. Tabii hazım semptomdu. İştahı çoktu. O başka bir şeyden kaynaklanıyordu. Asıl başka bir kökü vardı. O köküne eğildik o gün. Ve onu şifalandırdığımız yerden kendisine de söyledim. İştahın eskisi gibi olmayacak dedim. 2 ay önceydi seansımız. Şimdi tekrar İstanbul'dayken beraber seans yaptık. Ve dedi ki, haklı çıktın. İştahım hakikaten kendiliğinden gidiverdi. Hemen olmuyor. Seanstan bir sonraki hafta zaten hep entegrasyonla sürüyor. O entegrasyon bittikten sonra kendi haline bırakırsanız kendinizi o dönüşümün içinden yaşarken buluyorsunuz. Siz bir şeyle mücadele etmiyorsunuz. Çünkü zihinle onu yapmalıyım, şunu değiştirmeliyim, biliyorum yememeliyim demiyor kişi. Alttaki en derindeki inanç, o sözleşme değişmiş olduğu için zaten dönüştüğün yerden var oluyor oluyorsun. Hizalandığın yer farklı oluyor. Hizalandığın yer farklı olduğundan da onun sana yaşattığı hayat, seni yürüttüğü yol farklı oluyor. Kendini farklı bir yerden var olurken buluveriyorsun. Bunu başkalarında da başka şekillerde duydum, dinledim zaten. Ve işte ben de şamanlık eğitimimde bunu tekrar kendim birebir yaşıyorum. Şu geçtiğimiz 3 aydır. Ve şamanlık eğitiminde her hafta ödevlerimiz var. Her hafta farklı sözleşmelerle karşılaşıyoruz. Farklı en derin inançları değiştiriyoruz. İnanın kolay değil. Ama şükür diyorum. Şükür, hepsine şükür. Şimdi tabii bunları fark ettiğim yerden şöyle bir uyanış oldu bende de. Çirkin ördek yavrusu hikayesini bilirsiniz belki. Çirkin ördek yavrusu ördekler arasında çok çirkin bulunur. Meğersem kendisi kuğuymuş ama kuğu olduğunu kimse bilmiyor. Ancak büyüyüp kuğuya benzediğinde ve başka kuğular gördüklerinde onun ördek değil kuğu olduğunu görüyorlar. Ve hiçbir zaman çirkin bir ördek yavrusu değilmiş. Her zaman bir kuğuymuş. Sonuçta o kuğu olduğunu anladığı gün kuğu olmuyor. Doğduğu günden beri kuğu. Sadece gün geliyor kuğu olduğunu anlıyor. Ve o zaman her şey yerine oturuyor. Benim için öyle bir dönem oluyor bu dönem. Senelerdir şamanlık yaptığımı fark etmem bunlardan bir tanesi. Hala bu yolda tabii ki öğrenecek çok şeyim var. Sonuçta Harry Potter, o büyücü çocuk Harry Potter kitaplarını bilirsiniz. Filmleri var. Kendisi büyücü olmak için o büyücü okuluna gitmez. Büyücü olduğu için o okula gider. Becerilerini anlayabilmek, geliştirebilmek, daha istek üzerine kullanabilmek ve bunda derinleşebilmek, kendini ilerletebilmek için. Benim de bu yolda öğrenecek çok şeyim var. Eğitim zaten devam ediyor. Üçüncü ve dördüncü seviyeleri var. Önümüzdeki senelerde de aynen devam edecek. Ama benim için bir çirkin ördek yavrusunun kuğu olduğunu anlaması gibi bir dönem oldu. Ve tabii ki sadece bunu anlamak değil, bir sürü başka şeyi daha fark ettim. İnsan kendine uyandığında sadece bir tek şeyi görmüyor, birçok şeyi birden görüyor. Ve bu dönem içerisinde bu farkındalıklarla kendi yaşadıklarımı biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bazılarınıza rezone eder. Belki etmez. Ettiği kadarını alın. Etmiyorsa da bırakın. Bu son dönemlerde fark ettiğim şeylerden bir tanesi bu şamanlık çalışmalarıyla ortaya çıkan kendi inançlarımdan. Ben hep huzuru getirmeye çalışan kişi olmaya çalıştım çocukken. Hep kolay olan çocuktum. Ve bu rolü kendi üstüme aldım zannediyordum. Çok temelden bir şey fark ettim ki bu rol bana verilmiş. Babam sinirlerini kontrol edemeyen, öfkesini kontrol edemeyen bir insandı. Ev çok huzursuzdu. Kardeşim kolikli bir bebekti. Doğduğundan itibaren çok sancısı vardı. O yüzden çok ağlar, az uyurdu. Ben de çok kolay bir bebekmişim. 12 saat uyurmuşum, ne versen yermişim. Şimdi öyle olunca annem bir şekilde bizi kodlamış. Ben kolay, onun hayatını kolaylaştıran. Kardeşim bir şey yapmasından değil, bebekten öyle doğmuş. Yine biraz zorluk çıkaran, sorun çıkaran. Annem bu şekilde kodlayıp, bu şekilde roller vermiş bize. Ve kardeşimin ileriki yaşlarda da sorun çıkarmasını hep göz yumdu. Onu o şekilde görmeyi seçtiği için. Mesela çocukluktan itibaren, 5 yaşından itibaren piyano dersleri alırdık. Piyano hocamız inanılmaz acayip bir kadındı. Gerçekten çok takdir ediyorum kendisini. Eğitmen olarak, hoca olarak zor biriydi. Özellikle o yaştaki bir çocuk için. Çünkü çok bağırırdı. Çok yüksek talepleri vardı, beklentileri çok yüksekti ve kendisi çok sıkı bir konservatuar eğitiminden çıkmış biriydi ve onun doğru olduğuna inanırdı. O yüzden bize de çok sıkı bir eğitim verirdi ama gerçekten konservatuar seviyesinde bir eğitim verdi. Ama bunu bağıra çağıra yaptı. Kardeşimin de hiç hoşuna gitmiyordu. O yüzden bir saat benle çalışacaktı hoca, bir saat kardeşimle mesela ve kardeşim ben yapmayacağım derdi. Şimdi annemler 2 saatlik ücret ediyorlar sonuçta. Ve annem şunu derdi. Sedacığım, sen kardeşinin saatinde çal. Ve 2 saat çalardım. Ve bu çok uzun süre böyle devam etti. Aylarca, belki bir yıl, belki daha fazla. Şimdi orada aslında ben yapacağımı yaptım. O 2. saat belki ödev yapacağım. Belki oyun oynayacağım. Sonuçta orada da benim bir ihtiyacım var, bir isteğim var. Kimse bana sormuyordu. Sedacığım 2. saati de çalmak ister misin? Yoksa hani oyun oynamak ister misin? Veya git kızım oyun oyna. Bu 2. saati çalmıyor olması senin sorumluluğun değil. Ben kardeşine çaldıramıyorum bu 2. saati. Ve biz 2 saatlik para ödüyoruz. Ama bu benim sorumluluğum. Ben bunun bir çözümünü bulacağım. Bunun yükünü taşımak senin sorumluluğun değil. Bunu görmeleri lazımdı. Bunu hiç görmediler. Annem hep hayatını kolaylaştıran kişi olarak gördü beni ve sorun çıkarma. yeri geldiğinde babamın uygun olmayan davranışlarına izin verip ben ağladıysam veya geri cevap verirsem benden özür dilememi isterdi. Evde bir huysuzluk, huzursuzluk varsa benim her şeye uyum sağlamamı ve onun hayatını kolaylaştırmamı isterdi. Şimdi burada en temel öğrenilen şey ne oldu benim için? Benim istek ve ihtiyaçlarımın hiçbir önemi yok. Evet. Ve ondan sonra da şu oldu. Annem kendini durumun içinde mağdur olan kişi, kurban olan kişi olarak gösteriyordu bana. Çaresiz olan, güçsüz olan gibi gösteriyordu. Ve ihtiyacı olan huzurdu, dinginlikti, sakinlikti, hayatını biraz kolaylaşabilmesiydi. Bu onun ihtiyacıydı. Bu ihtiyacını giderme sorumluluğunu da bana verdi. Ben küçücük bir çocuktum. Ama o, hadi Sedacığım derdi. Hadi Sedacığım yapıver. Hadi Sedacığım. Bak baban kızmasın. Hadi Sedacığım. Bak kardeşin yapmıyor, sen yapıver. Şunu giy. Giymekten, konuşmaktan, gittiğim yere kadar her şey. Hadi Sedacığım. Bütün istek ve ihtiyaçlarının sorumluluğunu bana verdi. Ve ben annemi güçsüz, kurban, mağdur olarak gördüm. Ve o kişinin sorumluluğunu, ihtiyaçlarını giderme sorumluluğunun benim olduğu inancına kapıldım. Çünkü bana bu verildi. Bunu ben kendi üstüme aldığımı zannederdim çocukluğumdan beri. Meğer bu bana verilmiş. Ve ondan sonra ne oldu hayatımın geri kalanında? Bunları anlatıyorum size. Belki sizinle de rezone eder diye. Ne zaman güçsüz, mağdur, çaresiz biri görsem, onu iyi hissettirme sorumluluğunun benim olduğumu zannederdim. Bu bir arkadaş olabilir, başka biri olabilir, kim olursa olsun, bir büyük olsun. Annemin çoğu arkadaşı vardır, gelir benimle konuşur, seninle konuşmak çok kolay derler. Evet, çünkü ben ihtiyaç neyse o olmayı o kadar iyi öğrenmişim ki insanların ihtiyaçlarını sezebiliyorum. Empatim o kadar yüksek. İhtiyaçların ne olduğunu anlama becerim o kadar yüksek. Çünkü onu verme sorumluluğunun bende olduğunu zannediyorum. Ve ileriki zamanlarda öyle bir şey oldu ki bu aslında kendi ışığını vermek demek oluyor. Kendi kaynaklarını vermek. Ve çoğu insan aslında beslenmek için geliyor. Enerji hissedilir. Birçok insan birçok şeyi yaparken bilinçli yapmıyor zaten. Maalesef bilinçaltı çoğu insanı yönetiyor. O yüzden zaten bilinçaltını bilince çıkartmadan o bizi yönetir ve biz de ona kader deriz. Carl Jung'un bir lafıdır bu. Bilinçaltından davranıyor ve enerji seziyor. Ne oluyor? Başkaları da seziyor. Eğer kendileri kötü durumdalarsa, yardıma ihtiyaçları varsa benim onlar için orada olacağımı, ne olursa olsun ihtiyaçlarını karşılamaya yardım edeceğimi ve bunu sorumluluğum edineceğimi hissediyorlar. O yüzden eskiden beri tüm arkadaşlarım kötü zamanlarında beni arardı. Yardım istediklerinde beni ararlardı. Ben şey derdim, ya ne güzel, yani çok memnunum ki kötü zamanlarında beni arayacak kadar bana yakın hissedebiliyorlar. Ben bunu bu şekilde yorumlardım. Meğer şimdi görüyorum ki bu benden beslenmek içinmiş. Benim ışığımdan. Çünkü biliyorlar ki hayır diyemeyeceğim hiçbir şeye. Biliyorlar ki onlar için orada olacağım, beni istismar etseler bile. Ve evet, ettiler. Çok ettiler. Ve ben izin verdim. Sadece arkadaşlarım değil, işimi yaparken de, ben zaten işimi yaparken hassas insanlarla çalışıyorum. Kendi üzerinde çalışmak isteyen, fakat herkes de dönüşmek, değişmek istemiyor. Birçok insan hayatı değişsin istiyor ama kendisi değişsin istemiyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Bazı insanlar bendeki bu enerjiyi okuyorlar. Seda, eğer kurban ve çaresiz bir pozisyondan gelirsem bana alan tutar, yanımda olur, destek verir, ışığından beslenebilirim. Benim de buna ihtiyacım var. Bilinçli demiyorlar tabii ki bunu, farkında olmadan diyorlar. Benim enerjimden okuyorlar bunu. Bu aynı şey gibi. Bazen patronlar kendi sınırlarını koyamayan çalışanları görürler. Bilinçli değil. Ve eğer atıyorum 5'te iş bitecek, işten çıkılacak ve bir şeyin yapılmasını istiyorlar. 5 çeyrek var, iş bir saat daha alacak. O sınır koyamayan kişinin kim olduğunu bilirler. İçeriden sezgisel. Ve o işi gidip ona verirler. Çünkü hayır diyemeyeceğini bilirler. Çünkü o kişinin çok temelinde bir inancı vardır. Ben sorumluluklarımı yerime getirmeliyim yoksa değersiz bir insanım. Veya başka türlü. O temeldeki inanç bir enerji var. Enerji yayıyor ve o enerji hissediliyor. O zaman sen o kişinin sınır koyamayacağını, sana hayır diyemeyeceğini, böyle bir taleple gelirsen olur diyeceğini biliyorsun ve işini bitirtmek için o kişiyi seçiyorsun. O kişiden yararlanıyorsun. Bunu yapan çok var. Farkında olmadan benden de bu şekilde yararlanan, beni istismar eden çok oldu. Ve ben de izin verdim. Çünkü zannediyordum ki inancımdan dolayı benim sorumluluğum bu. Sanki ben bunun için yaratılmışım gibi bir inanç. Ve maalesef bu çok uzun süre birçok insan tarafından istismar edilmeme ve taciz edilmeme ve benim buna izin vermeme neden oldu. Çok ağır bunu bugün fark etmek, görmek, sınır koyamamış olduğumu görmek çok ağır. En temeldeki inançlarımı görmek, bunun nereden başladığını görmek ise çok göz açıcı. O da ağır ama çözüme giden yol. Tabii bununla gelen başka şeyler de var. Uzun süre hayatıma giren birçok arkadaşım olsun, birçok başka konumlardan ilişkilere giren insanlar olsun, bundan yararlanmak istemişler. Ve çok ilginç, ben ne zaman sınır koymaya başladıysam hayatımda olan birçok insanı kaybettim. Son senelerde hayatıma girenler buradan girmiyorlar. Çünkü bunu yaptırmamaya karar vermiştim. Şöyle söyleyeyim, hepimiz aslında çocukken, büyürken sevilme ihtiyacı yaşıyoruz. Kabul edilme ve korunma. Anne babalarımız veya bizi büyütenler tarafından korunabilmek istiyoruz, sevilebilmek ve kabul görebilmek. Ve bunun için kendi otantik halimizden, kendi ışığımızdan vazgeçiyoruz. Adeta kendi ışığımızla takas ediyoruz o sevgiyi, o kabulü. Ben sana kendimi kullandırırım, ışığımdan veririm. Sen beni seversen, kabul edersen, beni korursan. Anne babayla veya bizi büyütenlerle ettiğimiz takas bu. Otantik halimizden, o en derin ışığımızdan veriyoruz. Bizi kabul etsinler, sevsinler diye. Ve maalesef o yaşlarda inançlarımız, bu kök sözleşmelerimiz oluşuyor. Ve hayatı oradan görmeye başlıyoruz. Ben bunu çok yaptım. Bütün hayatım aslında tamamen kim ne istiyorsa onu vereyim şekliyle geçti. Hatta çok küçük yaşta inandım ki bu benim hayatım değil, benim hayatım bir noktada başlayacak. O yüzden ben burada herkesi mutlu etmek için uğraşayım. Buna inanarak büyüdüm. 19 yaşına kadar düşünün. Benim ilk bu korunma, sevgi ve kabulden vazgeçip kendimle hizalı olanı seçeceğim demem 24 yaşında hukuk okulunu bıraktığım zaman oldu. Babam hukuk okumamı istiyordu çok. İlk senemi bitirdikten sonra dedim ben buna devam edemeyeceğim. Çok ciddi fiziksel sağlık problemi yaşıyordum. Hem fiziksel hem ruhsal. Ve dedim bu beni ölüme götürüyor yani. Devam edemeyeceğim. Ve babamın sevgisini, desteğini, ilgisini, şefkatini kaybettim. Bir daha da hiç eskisi gibi olmadı babam bana karşı. Gerçekten orada bir alışveriş vardı. Ben benim üzerimden beslenmesine izin verdiğim sürece o insan bana koruma sağlıyordu, o insan bana sevgi veriyordu, o insan beni kabul ediyordu. O çünkü hep hukuk okumak istemiş, okumamış. Benim üzerimden beslenmeye çalışıyordu. Ve ben ne zaman benim üzerimden beslenemezsin, ben bunu yapamayacağım, devam ettiremeyeceğim, benim için iyi değil dedim. o takasta verdiklerini geri aldı. Sonra 30 yaşıma doğru şirket hayatını bırakıp tam zamanlı yoga hocası olduğumda çok işten laf eşittim. Çok eleştiri aldım. Çok hakkımda dalga geçildi. Çok insan maalesef olumsuz yorumlar yaptı. Orada da kabul görme arzum ve isteğimden vazgeçmiş oldum. İnsanların kabul ettiği bir şekilde var olmayı seçmek yerine kendim için hizalı olanı seçtiğimde gördüm ki insanlar sen onların istediği gibi olduğun sürece seni kabul ediyorlar ve kabul gösteriyorlar. Öyle olmazsan hiç kimsenin kabul gösterdiği yok. Takas böyle bir takas. Kendin oldukça aslında insanların sana vermeyi kabul ettiği şeyleri nasıl aldığını görüyorsun, geri çektiğini. Ve işte çocukken bunu karşılayamıyoruz. Yaşamak için, yaşama devam edebilmek için bir çocuk için korunma çok gerekli. Şefkat, ilgi çok gerekli. Bunun gösterilmediği yerde bebekler ölür. Düşünün, çocukların bile hayatta kalma ihtimali çok azalıyor. Bağışıklık sistemleri çok düşüyor. Takasla yaşıyoruz. Kendimizden ne kadar verirsek, ışığımızdan ne kadar verirsek o kadar alıyoruz. Ama bir yetişkinin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi aslında kendi olması, otantik hali, ışığından var olması. Sevgi kabul alacağım diye ışığımızdan vermeye devam ediyoruz. İleriki senelerde ondan sonra en büyük kırılımlardan bir tanesi boşanmak istediğimde oldu. Bütün çevrem benden uzaklaştı. Ailem istemedi, yakınlarım istemedi. Arkadaş çevrem diye bulundurduğum sosyal çevremdeki %90'ı benimle konuşmayı bıraktı, görüşmeyi bıraktı. O veya bu nedenle. Kimse çok bir neden açıklamadı, çok açık söyleyeyim. Ama belki de çok açıklamaya ihtiyaçları yoktu. Aramayı bıraktılar, görüşmeyi bıraktılar, konuşmayı bıraktılar. Kendi kendine bir anda beni bıraktılar. Ters geliyordu seçimim. Onaylamıyorlardı, hak vermiyorlardı. Ve galiba en büyük kırılım da öyle oldu. O günden sonra, o olaydan sonra hayatımda kalanlar kaldı. Hala hayatımdalar. Ama o günden sonra hayatımda herhalde 3-4 bilemediniz 5 kişi kaldı. Geri kalan herkes yok oldu. Ondan sonra hayatıma giren insanlar, şu an hala hayatımda olan ve iyi ki varlar dediğim insanlar. Beni destekleyen, beni öncelik yapabilen, yardım eden ve yardım edebildiği için mutlu olan insanlar. Benim kendi varoluşumu destekleyen, ışığımı almak değil, beni ben olduğum için kutlayan insanlar. Ama hala en temelimde bir şeye uyandım. Hala paylaşması zor. Kendimi sevme yolculuğunda çok yol kat ettim. Bir kere kendim olmayı artık hiçbir şeyle takas etmiyorum. Her şeye bedel diyorum. Her durumda, her anda kendim olmayı seçebiliyorum. Kendi etik anlayışımdan, kendi değerlerimden, kendi bakış açımdan hiç özveride bulunmuyorum. Hiç vazgeçmiyorum. Kendime sadık kalıyorum. Şükür. Ama bir tarafım şuradan yaşıyormuş. Bunu fark ettim. Ben kendim oldukça kimse yanımda kalmaz. Bunu en son yaptığım şamanlık yolculuğunda fark ettim. Böyle düşündüğümü bilmiyordum. Hala bu inancın olduğunu bilmiyordum. Ben kendim olmaktan çok mutluyum. O yüzden tabii ki sevilebilirim diye inandığımı düşünüyordum. Ben her daim kendim olurum, o kesin. Ama içimdeki inanç, ben kendim olurum ama etrafımdakiler kalır mı, onu bilmiyorum. Ve en son bu inanç çok büyük bir dönüşüm yaşadı. Şunu söylemek istiyorum. Kendi üzerimizde çok uzun senelerdir çalışıyor olabiliriz. Ve birçok şeyi idraka getirmek çok şeyi değiştiriyor. Hayatı değiştiriyor. Ancak ve ancak bunun bir sonu yok. İkincisi, davranış değişse de kök inanç değişmedikçe aslında içerideki yara devam ediyor. Ve biz ona rağmen hareket ediyor oluyoruz. Ben kendimi seçerken ve kendim olurken hep bir risk aldığımı düşünüyorum. Hep bir risk aldığımı hissediyorum. Ben kendim olursam terk edilirim, bırakılırım, sevilmem, kabul edilmem. Ben bu riski alıyorum diyorum ve kendim oluyorum. Ama niye şuradan yaşamayayım? Ben kendim oldukça sevilirim. Ben kendim oldukça sevgiyi yaşarım. Ben kendim oldukça en büyük sevgiyi deneyimlerim. Bu inanç bambaşka yaşatır insana kendisi olmayı. İlişkilerin içinde kendi hizasından var olmayı. Neden böyle yaşamayalım ki? Ben sizlerle bunu paylaşıyorum. Belki bir şeyler rezone eder, sizinle de hizalı olur diye. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bu yola çıkıyorum, kendime sunabildiğim her şeyi sizlere de sunabilmek için. Bu sunduğum eğitimler, etkinlikler, hepsi kendi yolumda beni desteklemiş olan şeyler. En son geçtiğimiz sene içinde verdiğim 3 farklı eğitime katılan biri oldu ve dedi ki bu üçü de birbirini tamamlıyor ve bütünlüyor. Evet dedim, aynen öyle. Neresinden başlarsan başla, diğerlerini de al derim. Çünkü hepsi birbirini tamamlıyor. Kendinle sevgiden buluş atölyeleri birçok şeyi idraka getiriyor. Çok insandan bana geri iletimlerini yazmalarını istiyorum. Yazacağım diyen çok var ama yazan pek yok. Bazıları baştan söylüyorlar, anlatılmaz yaşanır, ben bunu yazamayacağım diyorlar. Ama ben benimle paylaştıkları bazı şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. En son kendinle sevgiden buluş atölyesini yaptığımda katılanlardan bir tanesi atölye bitiminde şunu dedi bana. Sanki açık kalp ameliyatı geçirmişim gibi hissediyorum. O kadar her şey ortaya döküldü ki, o kadar kendimle yüzleştirdi ki. Terapi alan biri kendisi ve dedi ki terapide tıkanıklık yaşadığım her yerde açıklık kazandı. Evet, o kadar her şeyi ortaya çıkarıyor, o kadar her şeyi idraka getiriyor, bilince getiriyor. Ve kendisine dedim ki gel bir kristal sonik terapi al. Çünkü bu kadar idraka gelen şey illa idrakla değişmiyor. İdraka getirmek önemli ki neresi üzerinde çalışmak istediğimizi bilelim. Nereyi dönüştürmek istiyoruz? Hangi içerideki sözleşmeleri, inançları dönüştürmek istiyoruz? Bunları bilelim. Ve kendisi beni dinledi. Kristal sonik terapi yaptık. Orada da aslında işte asıl dönüşümü hücresel anlamda yaşadığımız, yaptığımız yer orası oluyor. Kendine sevgiden buluş atölyesine katılan, şu geçtiğimiz bir sene içinde katılan insanlardan bazıları şöyle bir geri dönüş yaptılar bana geçtiğimiz birkaç hafta içinde. Şimdiki partnerlerini o atölyeye katıldıktan kısa bir süre sonra bulmuşlar. Dediler ki kendime sevgiden ve şefkatten yaklaşmaya başlayınca, uyumuşaklıkla yaklaşmaya başlayınca bana öyle yaklaşan biri hayatıma girdi. Kişi kendini o alanı verince, kendisine sevgiden, şefkatle yaklaşınca sen kendine nasıl davranıyorsan öyle davranabilen biri de hayatına girebiliyor. O yüzden en temel inancın aslında neyse o inancı teyitleyen deneyimler yaşıyoruz. Neye inanıyorsak onu yaşıyoruz. Benim yoga ve şifa ile ferahlığa yolculuk kampım bu bedenle çalışarak travmaları çözüme getirmekle ilgili. Bedenin nasıl travmayı taşıdığı, nerelerde taşıdığı, ne şekilde bu semptomların ortaya çıktığı ve nasıl kök yerlere, kök problemlere gösterge olduklarını görüyoruz ve bu kök üzerinden çalışıyoruz. Yoga, meditasyon, somatik deneyimleme ve kristal çanaklarla hem idraka getiriyoruz, hem bedenle travmanın olduğu yerle çalışıyoruz, hem de çanaklarla seanslar yaparak enerjisel anlamda hücresel bilinçte dönüşüm yaratıyoruz. O yüzden o eğitimden, o 5 günlük kamptan çıkanlar anlatılmaz yaşanır deyip durdular. Çünkü gerçekten dönüşümü ifade etmek çok zor. Değişimi ifade etmek kolay. Şu değişti diyebilirsiniz. Dönüşüp bambaşka bir hizadan var olan insan neyin değiştiğini bilmiyor. Eliyle parmağıyla uzatıp şunları değiştirdim de şu farklı oldu diyemiyor. Çünkü kendisi bambaşka bir yerden var oluyor. Bir şeye uğraşıp da çabalayıp da kendini bir yere getirerek değil, izinle, alanla, teslimiyetle dönüşümü yaşıyor. Ve kendini şu an kendisinin bile tam ifade edemediği, tam anlatamadığı farklı bir hizalanmada buluyor. Buranın ne getireceğini, nasıl bir varoluş olacağını bilmiyor. Yaşarken görecek. İşte o yüzden de anlatılmaz yaşanır diyorlar. Bunları sizlerle anlatıyorum. Benim yolculuğum bitmediği için. Bütün bunları yapmama rağmen hala şu an şamanlık eğitimindeyim. Ve hala bir sürü şey çıkıyor. Bir sürü çözümlemeler. Umarım ki eğitimimi tamamladığımda sizlere de bu seansları da sunuyor olacağım. Ama o zamana kadar sizlerle umarım kendinle sevgiden buluş atölyesinde veya yoga ve şifa kampında buluşmayı dilerim. Bir tanesine katılıyorsanız da diğerlerine de katılmanızı öneririm. Çünkü varoluşumuzu anlamak, kendimizi idraka taşımak, kendimizi anlamak hem duygusal, hem zihinsel, hem de spiritüel açıdan oluyor. En yakın zamanda yaptığım yoga ve ayurveda ile içindeki evreni tanı, tamamen senin aslında yüksek bilinçle olan bağını, evrenle olan bağını, doğayla olan bağını, bütünlüğünü, tekliğini anlamana yardımcı olan ve oradan da en derin hizalanmanı anlamına yardımcı olan bir 4 günlük kamp. Somatikte bedenle çalışıyoruz. Bedende barınan travmayla çalışıyoruz. Travmanın köküyle çalışıyoruz. Seni yöneten, korkudan yöneten bakış açılarınla çalışıyoruz. Kendinle sevgiden buluş farkındalık atölyelerinde iç dünyanı, zeminini, algını, en derin inançlarını bilincine çıkartıyoruz. İdrakına çıkartıyoruz. Kendini açık kalp ameliyatı yapılmış gibi hakikaten en derinlerinin yüzeye çıkarıldığını hissedebilirsin. Saklanacak yerin olmadan kendinle buluştuğunu görebilirsin. Kendinin kabulüne çağrıldığını ve varlığının tamamına sevgiden yaklaşmaya davet edildiğini hissedebilirsin. İnsan olarak var olduğumuz sürece beden, zihin ve aynı zamanda ruh varoluşumuzu kabul ederek, hepsine eğilerek bütünlüğümüzü tam anlamıyla deneyimleme şansımız oluyor. Ben kendi yolculuğumda şu anda bulunduğum yeri sizlerle paylaştım. Aslında daha anlatmak istediğim şeyler var. Kendimle ilgili farkındalıklarımın bana getirdiği başka şeyler. Onlar bir sonraki ses kaydına kalsın. Eril ve dişil enerjiden bahsedeceğim. Kendi varoluşum nereden oluyormuş, niyeymiş? Bunların etkileri, ve neye davet ediliyoruz? Bunlardan bahsediyor olacağım. Ama o zamana kadar sevgiyle kalın. Benimle çalışmak isterseniz de sedayoga@gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu ayın sonunda 29-30 Nisan ve 6-7 Mayıs tarihlerinde online olarak Kendinle Sevgiden Buluş atölyeleri gerçekleştireceğim. 24-28 Mayıs'ta da Antalya'da Yoga ve Şifa ile Ferahlığa Yolculuk kampını yapıyor olacağız. Bunlardan bir tanesine katılmak isterseniz bana bir e-mail ile ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda koçluk seansları veriyorum ve Crystal Sonic Terapi birebir seanslar veriyorum. İstanbul'da ya da Londra'da bunları yapıyorum. Eğer bir seans almak isterseniz yine aynen sedayoga@gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. O zamana kadar da sevgiyle kalın. Şifa olsun.